İkinci ayrım. Okyanus ötesindeki vaiz Saygı Öztürk. İçindekiler. Emin Çölaçan'ın ön sözü. Sayfa 9. MİT'in Fethullah Gülen dosyası. Sayfa 15. Kurada hile. Sayfa 21. 2000/124 dosya numaralı sanık. 26. Avukatın bürosundaki ünlü savcı ve kadın. 28. Fethullah Gülen hakkında gıyabi tutuklama kararı ve sonrası. 30. Avukatları beraat istedi ama. 39. Emniyet raporu kökeni Kürtlük ülküsüne bağlı. 42. İşte Fethullah Gülen'in ABD'de alınan ifadesi. 45. Sağ kolu Nurettin Veren'le yolları neden ayrıldı? 62. Veren'in açıklamalarına Gülen ne diyor? 74. Siyasi cinayetler, can güvenliği ve derin yorum. 76. Hocayı ziyaret ve lehinde yazmak hayli makbul. 84. Cemaat kontrolündeki eğitim yuvaları. 87. Raporda emniyette operasyon isteniyor. 92. İfadede önemli bir iddia. Gülen, Sedat Peker ilişkisi. 98. Hanefi Avcı, Fethullahçı listesinde 4. sıradaydı. 106. Cemaatin gücü giderek artıyor. 113. Yargıtay üyesi dinlenince devlet mahkum oldu. 117. Yargıda da ağa çarpılanlar, telefonları dinlenenler oluyordu. 122. Fethullahçılıkla suçlananları rahatlatan rapor. 132. Hanefi Avcı hakkında bilgi istenince PK başkanı isyan etti. 140. Camide unutulan defter. 145. Tele kulak taktiği bu kez maliyede uygulandı. 156. Gülen'e ABD'de başkomiser koruma. 160. AKP genelge yayımladı ve sözcükler değişti. 164. Derslerde şer'i düzenin Batı hukukundan çok daha iyi olduğu anlatılıyordu. 169. Abdi'nin oğlu hırsız bir polis olmuş dedirtme. 172. Malum grubun emniyette tasfiye yöntemi. 175. Sicil dosyasında Fethullahçı yazılması neredeyse ayrıcalıktı. 183. Katilleri nerede? Namus sözleri ne oldu? 188. Örgütlenme biçiminin kod adı. F tipi. 197. Emniyet kendini belgelerle uyarıyor ama. 200. Fethullah Gülen'in Türkiye'ye dönüşü nasıl olacak? 210. Dinlemeyle birlikte baskılar da başladı. 214. İstanbul valisi Çakır'dan bakana çok gizli kişiye özel yazı. 218. Silah operasyonu için gidildi. Hizbullah ortaya çıkarıldı. 224. İşte emniyetin Gülen'in beraatinde etkili olan yazısı. 226. Cemaate dokunan çok ilginç olaylar yaşıyor. 229. Emin Çölaşan'ın ön sözü. Saygıyla bir yerlerde buluştuğumuzda ya da karşılaştığımızda kendisinden şu sözü duymazsam şaşırırım. Abi yeni bir kitap yazıyorum, bitmek üzere. Sen de ön sözünü hazırla. Saygının elinde tomarlar dolusu bilgi ve belge her zaman hazırdır. Bir konuda yeni bir kitap yazmaya başladıysa bilirim ki ya araştırıp yeni belgeler bulmuştur ya da onlardan bir bölümünü arşivden çıkarıp kamuoyunun hizmetine sunmaya karar vermiştir. Çok da iyi etmiştir. Ben de sevgili gazeteci arkadaşım, değerli dostum ve kardeşim Saygı Öztürk'ün kadrolu ön söz yazarı olduğumdan bana gönderdiği kitabın çıktısını basılmadan önce okuyup ön söz yazmak için masa başına otururum. Onun Doğan Kitap'tan çıkan 11 kitabının tümünde benim ön sözüm vardır ve bu konuda gerçekten onur duyarım. Ön sözlerini yazmak bir yana onun bütün kitaplarını büyük zevkle bir solukta okudum. Herkes benim gibi düşünmüş olmalı ki bu kitapların hepsi çok sattı. En çok satan kitaplar listesinde onun kitapları birinci sırayı haftalarca korudu. Devletin Derinliklerinde, Kırcı 5-6-2 Tamam Reis, Madalyalı Mahkum, 33 Kurşun, Ölüm Kuyuları, Sınır Ötesi Savaş'ın Kurmay Günlüğü, İsmet Paşa'nın Kürt Raporu, Belgelerle Ergenekon, Apo Olayının Perde Arkası ve Taşören Mesih. Bu Saygı Öztürk'ün Doğan Kitap'tan çıkan 11. kitabı oluyor. Saygı'nın kitaplarının çok ilginç bir özelliği vardır. Kitabın yazarı olarak Saygı yorum yapmayı sevmez, belgeleri konuşturur. Olayları yaşayanları konuşturur ve yorumu okuyucuya bırakır. Bu çok ilginç bir özelliktir ama belgeleri önünüze öylesine koyar ki kitabı okuyan herkes aynı kanıya varır, aynı yoruma ulaşır. Ben bu kitabı yazımı tamamlandıktan ancak baskıya verilmeden önce okuma fırsatı buldum. okumam gerekirdi ki kadrolu ön söz yazar olarak hem ön sözünü yazmam mümkün olsun, hem de adına Fethullah Gülen denilen şahsı ben de biraz daha iyi tanımış olayım. İşte size okumaya başlamadan önce bu kitapla ilgili vermem gereken bazı özet bilgiler. Kitap Fethullah Gülen'in MİT dosyasıyla başlıyor. MİT, Fethullah Gülen konusunda devletin diğer birimlerinin de harekete geçmesini isterken bunların yerine getirilmediği anlaşılıyor. Fethullah ekibinin emniyete ele geçirmek için ilk adımı polis koleji ve polis akademisinde atılıyor. Genç komiser muavinleri için kura hilesine başvuruluyor. Işık evlerinde eğitilenlerin emniyetin istihbarat ve personel birimlerine atanmalarını sağlamak için iki ayrı kura torbası kullanıldığı görülüyor. Kitapta bu konu ayrıntılı olarak yer alırken dönemin Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan bundan sonra neler yaptığını açıklıyor. Emniyette Fethullahçı grupların yapılanması, gizli faaliyetleri, okul imamları konusu 1992 yılında ayrıntılı bir raporla ortaya konulmasına rağmen bunun gerekleri yapılmamış. İşte emniyette Fethullahçı kadrolaşma uyarısının yer aldığını ilk kez gündeme getiren Saygı Öztürk, kitabında bugün tartışılan tüm konuların raporlarını ve gizli belgelerini açıklıyor. Türkiye gündeminde hep yer alan, 1999 yılında gittiği Amerika'dan da bir sürü dönmeyen emekli vaiz, ilkokul mezunu Fethullah Gülen, ülkemizde olup biten hemen her konuyla yakından ilgili. Türkiye'den giden kuryelerin kim olduğunu, bir dönem Gülen'in en yakınında olan, aynı yolda 35 yıl birlikte olduğu Nurettin Veren açıklıyor. Fethullah Gülen'in Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi ile 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmalarındaki ilginçlikler de belgelerle açıklanıyor. Fethullah Gülen hakkında mahkemenin verdiği beraat kararına itiraz eden Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci'nin başına neler geldiğini Saygı Öztürk bu kitabında yine belgelerle ortaya koyuyor. Bazı hakimlerin Cumhuriyet Savcıları hakkında dinleme kararlarını nasıl aldıkları ve bugüne kadar dinlenen hakim ve savcıların isimleri de kitapta açıklanıyor. Bitmedi. Fethullah Gülen'in Amerika'da bulunduğu dönemde kendisine Türkiye'den de koruma olarak başkomiser gönderildiği kitapta belgesiyle yer alıyor. Fethullah'ın Amerika'da alınan ifadesi ayrıntılarıyla bu kitapta açıklanırken 56 sayfalık yazılı savunmasından çarpıcı bölümler de Gülen'in imzası ve belgesiyle yer alıyor. Emniyette Fethullahçı kadrolaşmayı ortaya çıkarmak için 1999 yılında başlatılan araştırma bu çalışmayı yapanların aleyhine telekulak soruşturması olarak döndü. O gün listede yer alan Fethullahçı emniyetçiler listesinin 4. sırasında Hanefi Avcı yer alıyordu. Avcı o dönemde bu rapora nasıl tepki göstermişti? Dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, bu grubun 28 Şubat sürecinden sonra takiye yapmaya başladığına ilişkin örnekleri hangi gizli kayıtlı raporunda belirtmiş ve bu grubun yeni taktiklerini nasıl açıklamıştı? Okudukça belgeler bitmek bilmiyor. Hanefi Avcı'nın Fethullahçılarla bağlantısı olup olmadığının belirlenmesi için Emniyet Genel Müdürü Kemal Önal, Avcı'nın çalıştığı dairenin başkanına gönderdiği gizli yazıda neler istemişti? Bu yazıya daire başkanı nasıl bir cevap vermişti? Yine ilk kez belgesiyle açıklanıyor. 2001 yılında İstanbul Organize Suçlar Şubesi, emniyetin Fethullahçılar tarafından kuşatıldığını belirtip bunlar hakkında Cumhuriyet Savcılığından projeli çalışma onayı alınmasına karşın bu çalışman için durdurulmuştu. Aynı yıl İstanbul Valisi Erol Çakır'ın İçişleri Bakanı'na yazdığı "Emniyet Elden Gidiyor" yazısı belgeleriyle ortaya konulurken bu rapordan sonra nelerin değiştiğini Çakır bu kitap için yorumlamış. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, emniyette Fethullahçıların kadrolaşmasına karşı çıktığı için başına gelenleri, cezaevine kadar uzanan yolu anlatırken, telefon konuşmalarının nasıl değiştirildiği konusunda inanılması güç, çok önemli ve son derece çarpıcı değerlendirmelerde bulunuyor. Kitapta Arslan ve iki emniyet müdürünün cezaevi fotoğrafı da birçok belge gibi ilk kez bu kitapta yayımlanıyor. Fethullahçıların kadrolaşmalarını yazılarıyla, konuşmalarıyla dile getiren ve kimliği meçhul kişiler tarafından öldürülen Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili olarak eşi Şengül Hablemitoğlu ilginç açıklamaları yine bu kitap için yapmış. Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un Cumhuriyet Savcıları ve bazı ağır ceza hakimlerine verdiği yemekte Fethullahçı olarak bilinenlerin bulunduğunuz ortama uyun talimatı nedeniyle nasıl içki içtikleri, hakimleri nasıl şaşırttıkları da Saygı tarafından belgelenmiş. Fethullah Gülen hakkında beraat kararı verilmesinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Er imzasıyla Gülen'in avukatına verilen ve avukatları tarafından da mahkemeye sunulan belge etkili olmuş. İşte o belgede kitapta tam metin açıklanıyor. Size yukarıda Saygı Öztürk'ün bu kitabının bir özetini vermekle yetindim. Şimdi sayfaları çevirmeye başladığınızda daha neler görecek ve okuyacaksınız. Belki de inanmakta zorlanacaksınız. Türkiye o duruma geldi ki her taşın altından Fethullahçı fışkırıyor. Bunlar Fethullah'ın direktifleri doğrultusunda önce mülkiye ve adliyeye el attılar. Yani vali, kaymakam, hakim ve savcılara. ve başarılı oldukları artık iyice ortaya çıktı. İşin sonraki aşaması Türk Silahlı Kuvvetleri. Ancak bu el atma operasyonunu çok ince taktiklerle götürdüklerini bilmemiz gerekiyor. Bunlar ellerindeki korkunç para ile Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce çocuk yuvasına, ilköğretim okuluna, liseye, öğrenci yurduna, dershaneye sahip. Parlak öğrencileri kendi ışık evlerinde ve yurtlarında ücretsiz yatırıp besliyorlar, kendi okullarında eğitiyorlar ve devlete sokuyorlar. Sonra da bunlar devleti ele geçiriyor. Ama bu ekibin ilk tercihi her zaman vali, kaymakam, hakim, savcı, polis, subay ve assubay. Örgütlenmeleri AKP iktidarı döneminde yükseldi ve doruk noktasına ulaştı. Yargının, özellikle özel yetkili mahkemelerin, mülkiyenin ve emniyetin önemli bir bölümü artık bunların elinde. Doktor, mühendis, mimar, işletmeci falan bunlar için ilk grup kadar önemli değil. Ben bir konuyu gerçekten merak ediyorum ve Sözcü'deki yazılarımda da sık sık soruyorum. Kimdir bu Fethullah? Yeteneği, niteliği, özelliği nedir? İlkokul mezunu bir emekli vaiz nasıl olur da böylesine bir organizasyonla birlikte milyarlarca dolarlık bir para gücünü eline geçirmiş olabilir? Bu değirmenin suyu nereden gelmektedir? Kimdir? Para gücüyle birlikte devleti de ele geçirmeyi büyük ölçüde başaran bu şahıs. Elindeki gazeteleri, televizyon ve radyolarla birlikte internet sitelerini hangi maddi gücüyle kurmuştur? Bu korkunç paraların arkasında kim, kimler vardır? Niçin yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor? Hakkında devam eden hiçbir soruşturma ve dava olmadığı halde niçin Türkiye'ye gelmiyor? Orada kimlere hizmet veriyor? ABD bu şahsı ülkesinde hangi gerekçelerle tutuyor, koruyor ve kolluyor? Hiçbir özelliği olmayan, aksıra tıksıra, ağlaya sızlaya ekranlardan utuk atıp vaazlar veren bu adam neyin nesidir? Ben bu sorulara bugüne kadar hiçbir yanıt alamadım. Sadece ben değil, hiç kimse alamadı. Saygı Öztürk'ün bu güzel kitabını hemen şimdi okumaya başlayacaksınız. Ve inanıyorum ki sizin de kafanızda aynı sorular oluşacak. Devleti ele geçiren emekli bir vaiz ve peşinden sürüklenen gençler, iş adamları, para babaları, siyasetçiler, iktidar sahipleri ve gazeteci bozmaları. Bunlara para verenler ve bunlardan avantaya, maaşa bağlananlar. Bunun nasıl gerçekleştiği Türkiye'ye özgü bir bilmecedir. Bir gün elbette çözülecektir. Şimdi sizi sevgili gazeteci arkadaşım Saygı Öztürk'ün bu ilginç kitabıyla baş başa bırakıyorum ve ona buradan bir kez daha ellerine sağlık, muhteşem bir kitap yazmışsın diye sesleniyorum. MİT'in Fethullah Gülen dosyası. Milli İstihbarat Teşkilatı MİT Müsteşarı Sönmez Köksel imzalı 17 Aralık 1996 tarih ve 11.001.156/24.746 sayılı inceleme başlıklı yazı Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'na geldi. Teftiş Kurulu Başkanı Osman Nuri Oduncu o gün Ankara dışındaydı. Konunun aciliyetini bilen başkan yardımcısı mahkemeye gönderecek dosyayı incelemeye başladı. Tüm Türkiye'nin merak ettiği olayla ilgili MİT'in ne yazdığını ilk öğrenenlerden birisiydi. Sayfaları hızla çevirirken dosyada kimlerin isimlerinin bulunduğunu da merak ediyordu. Birden durdu. O sayfada Fethullah Gülen adını gördü. MİT'in gönderdiği raporun 11. sayfasında araştırılmasında fayda görülenler ara başlıklı bölümde Fethullah Gülen'le ilgili şunlar yazılıydı. Fethullah Hocacıların CIA'nin bölgemizdeki en önemli sivil toplum kuruluşu olduğu iddialarının Maliye Bakanlığı müfettişlerinin Fethullah Gülen'in mali kayıtlarını incelemesiyle İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının ilgili kuruluşlarla yapacakları koordine sonucunda çözülebileceği değerlendirilmektedir. Sayfaları çevirmeye başladı. Raporda adı geçen herkese dair MİT arşivlerinde bulunan bilgilerin bir özeti aktarılıyordu. Başkan yardımcısı kimler hakkında neler yazıldığını merak etmişti. Sayfaları çevirirken gözüne takılan isimlerden birisi de Fethullah Gülen'di. Hatta en ayrıntılı bilgi onun hakkında verilmişti. Başkan yardımcısı daha ilk satırda Fethullah Gülen'in babasının adına takıldı. Dosyada baba adı Ramiz yazıyordu. Bunun Ramiz değil Ramiz olabileceğini düşündü. İçinden bu da benim sorunum değil dedi. Bürokraside Fethullah Gülen adının geçmediği gün yok gibiydi. Bazı kişilerle ilgili konuşulurken o Fethullahçı deniliyordu. Fethullahçı olmayı bürokraside yükseliş yolu olarak görenler de az değildi. Görevden alınanların zaman zaman beni Fethullahçılar aldırdı dediği oluyordu. O günlerde İstihbarat Dairesi Başkanlığında önemli görevde bulunan bir emniyet mensubu ise bazı arkadaşlarının yanında bu kişinin arkasından niye gidiyorsunuz? Ağlıyor, sızlıyor, siz de etkileniyorsunuz. Bırakın Allah aşkına bu işleri dedikten sonra bir daha iflah olmadığını, çeşitli gerekçelerle hakkında soruşturmalar açıldığını anlatıyordu. Önce Fethullahçı yapılanma yoktu. Hakkında Fethullahçı olduğuna ilişkin rapor bulunan Hanefi Avcı'nın bürokraside adliyede yaşanan olaylarla ilgili yazdığı Haliç'te yaşayan Simonlar, dün devlet, bugün cemaat adlı kitap, Fethullahçı yapılanmanın geldiği noktayı gözler önüne serdi. 2001 yılında emniyette Fethullahçı yapılanma yok diyen İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun da nasıl yanıldıklarını anlatabilmek için Avcı gibi kitap yazıyor. Aslında Avcı'nın bugün yazdıkları ve Sabri Uzun'un yazacakları yıllar önce dile getiriliyor. Ancak bunlar dikkate alınmadığı gibi raporları yazanların başı da derde giriyordu. Tıpkı şimdi Avcı'nın da girdiği gibi. MİT'in gönderdiği dosyada Fethullah Gülen'in 1942 yılında Erzurum'da doğduğu belirtiliyordu. Yaşını hesapladı, kendisinden 7 yaş büyüktü. Fethullah Gülen ne yapmıştı da bu kadar güce sahip olmuştu? Hocanın tam 26 yılına hiç değinmeden doğrudan İzmir'de yaptığı çalışmalara geçilen o rapor şöyle devam ediyordu. 1968 yılı itibariyle İzmir Merkez Vaizi, İzmir İmam Hatip ve İlahiyat'ta Öğrenci Yetiştirme Derneği, Kestane Pazarı Kur'an Kursu öğreticisi görevlerinde bulundu. 1969 Ağustos ayı içinde İzmir Buca'da kendi yönetiminde olan dernek ve Kestane Pazarı Kur'an Kursu'nda okuyan 100 öğrencinin katılımıyla bir kampta Kur'an okumanın yanı sıra Risale-i Nur eğitimi yapıldı. Aynı yıl içinde Said-i Nurçi için İsparta ilinde okutulan mevlide katıldı. 1970 yılı içinde İzmir ilinde nurculuk üzerine programlar yaptı, ayrıca toplantılarda eğitici görevini üstlendi. 1971 Ocak ayı içinde İzmir İmam Hatip ve İlahiyat Öğrenci Yetiştirme Derneği içinde nurculuk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle dernek idare heyetinden çıkarıldı. Aynı yıl itibariyle nurculuk faaliyetlerinden dolayı İzmir Sükun Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra hakkında dava açıldı. Anılan komutanlıkça açılan davası sonucunda vaaz etme yetkisi alındı. 1972 Eylül ayı içinde Erzurum'a gitti. Bu ilde nurcu liderlerle görüştü ve çeşitli nur toplantılarına katıldı. 1973 yılı itibariyle Edremit'e tayin edilmesine rağmen İzmir'de ikamet ederek her hafta cuma günleri Edremit Alemzade Camii'nde vaaz verdi ve her gelişinde ayrı ayrı nur medreselerinde nur toplantıları düzenledi. Aynı yıl itibariyle Edremit Merkez Vaizi görevi sırasında yaz aylarında Edremit civarında açılmış olan ve nurcu öğrencilerin iştirak ettiği kamplarda nurculuk faaliyetlerini organize etti. 1974 Eylül ayı içinde Merkez Vaizliğine tayin edildi. 1974-1976 yılları arasında yurt çapında çeşitli konularda konferans verdi. 1976 Temmuz ayı içinde Aydın çevresinde açılması planlanan Nur kamplarında fıkıh dersi vermesi planlandı. 1976 Ağustos ayı başında İzmir Bornova ilçesi vaizliğine atandı. İstihbarat notunda Münfesih Milli Selamet Partisi yanlısı olan Nurculardan Fethullah Gülen'in İran'da gerçekleştirilen devrimin Türkiye'de de gerçekleştirilmesini arzuladığı, Türkiye'de İslami bir devrim için yurt satında teşkilatlanmaya önem verdiği yer aldı. İzmir Bornova merkez vaizi olduğu dönemde vaaz bantlarının yurt satında dağıtılmasını sağlatarak Nurculuk propagandası yaptı. 19 Nisan 1980 tarihinde İzmir'de gerçekleştirilen bir nur toplantısında yaptığı konuşmada birkaç gün içerisinde huruç harekatı, yani atılım harekatı başlatılacağını, bu hareket için hemen hemen her ilde liderlerin tespit edildiğini, İran'da yapılan İslam harekatının Türkiye'de de böylece başlamış olacağını belirtti. 1980 yılında İzmir'de bir nur toplantısında yaptığı konuşmada, huruç harekatının başarıya ulaşması için bütün yurtta kendi binalarında ve kiralayacakları müsait yerlerde orta ve yüksek öğrenim gören öğrenciler için yurt binalarının açılması, yurtlarda eğitilen öğrencilerin meyvelerini vermesi, kendi fikirleri doğrultusunda çeşitli kitap ve dergilerin basımının gerçekleştirilmesiyle özellikle Türkiye'deki öğretmenlerin büyük bir bölümünün kendi yönlerinde faaliyet göstermeleri gerektiğini ifade etti. 24 Haziran 1980 tarihinde Denizli Merkez Akyazılı Köyü Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı Denizli Şubesi'nin açılışında yaptığı konuşmada milletimiz içinde bulunduğu zelil duruma şeytanın uşakları muallimler ve onların yetiştirdiği inançsız talebeler nedeniyle düşmüştür. Rusya Türkiye'ye her yıl yardım göndermektedir. Ahlaksızlık, zina ve anarşi almış yürümüştür tarzında ifadeler kullandı. Yazıcı Nurcuların lideri olan Fethullah Gülen, Bornova Merkez Camii'nde verdiği vaazlarında hükümetin icraatlarını eleştirdi. 1980 yılında İzmir'de Nurcuların yayın organı olan Sızıntı adlı dergide zaman zaman M.F.D. rumuzu ile yazılar yazıyor. 13 Eylül 1980 tarihinde Ege Ordu ve Sık Yönetim Komutanlığı'nca kendisini yakalamaya yönelik yapılan operasyonu haber alması sonucu İzmir'den Erzurum'a kaçtı. 16 Ekim 1980 tarihinde müstafi addedilmek için Erzurum'dan 20 günlük daha sonra Kayseri Tıp Fakültesinden 45 günlük rapor alıp Bornova Müftülüğü'ne gönderdi. 1980 Aralık ayında İzmir Bornova Merkez Vaizliğinden Çanakkale'ye tayinini yaptırdı. 1981 Ocak ayı itibariyle Isparta ile Uluboğlu ilçesinde bulunan İslah sitesindeki İmam Hatip Lisesi öğrencilerini koruma ve yetiştirme derneği merkezinde gizlendi.